Ayrım 18, sayfa 165. Paul Joseph Goebbels'in ortaya çıkışı. Karma karışık ve sinirli bir kişiliği olan bu zeki, topal, esmer, cüce boylu genç Nazi hareketine yabancı değildi. Hitler'i 1932 yılında Münih'te dinlemiş, harekete inanmış ve parti üyesi olmuştu. Ama partisi onu ancak 3 yıl sonra gerçekten tanıdı. Gregor Strasser, Goebbels'in konuşmasını işittiği zaman bu yetenekli genci kullanmaya karar verdi. Goebbels daha 28'inde olduğu halde heyecanlı bir konuşmacı, bağnaz bir milliyetçiydi. Saldırgan bir kalemi ve Nazi liderlerinde pek bulunmayan bir eğitimi vardı. Sağlam bir üniversite eğitimi görmüştü. O sırada Heinrich Himmler tavuk yetiştirme işine daha çok zaman ayırmak için Strasser'in sekreterliğinden ayrılmıştı. Strasser onun yerine Goebbels'i tayin etti. Bu tayinin başına ne kadar büyük belalar açacağı daha sonra görülecektir. Paul Joseph Goebbels, Rheinland'da 30 bin kadar nüfusu olan Rüet adında bir mensucat kasabasında 29 Ekim 1897'de doğdu. Babası Fritz Goebbels bir mensucat fabrikasında ustabaşıydı. Annesi Marika Katharina Odenhausen bir demircinin kızıydı. Anne ve baba her ikisi de koyu dindar Katoliktiler. Joseph Goebbels daha çok Katolik eğitimi gördü. Önce bir Katolik okuluna girdi. Sonra Reit'teki gümnazyuma gitti. Katolik Albert Magnus Derneği'nden elde ettiği bir bursla üniversiteye girdi. Daha doğrusu 8 üniversiteye devam etti. 1921'de 24 yaşında Heidelberg'de felsefe doktoru olmadan önce Bonn, Freiburg, Würzburg, Kolonya, Frankfurt ve Berlin üniversitelerinde okudu. Bu ünlü yüksek eğitim merkezlerinde Alman yüksek eğitiminin övündüğü bu üniversitelerde Goebbels felsefe, tarih, edebiyat ve sanat üzerinde çalıştı. Latince ve Yunanca öğrenmeye devam etti. Yazar olmak istiyordu. Doktorasını aldığı yıl kendi hayatına dair bir roman yazdı. Adı Mihail'di. Hiçbir kitapçı romanını basmak istemedi. Ondan sonraki yıllar iki piyes yazdı. Birinin adı Gezginci, İsa üzerine. Öteki de Yalnız Konuk'tu. İkisi de manzumdu. Hiçbir rejisör bunları sahneye koymak istemedi. Mihail 1929'da Goebbels Almanya'da bir Nazi lideri olarak tanındığı zaman basıldı. Gezginci de Goebbels propaganda bakanı ve Alman tiyatrosunun patron babası olduğu sırada kısa bir süre oynandı. Gazetecilikte de talihi pek yaver gitmedi. Büyük bir liberal gazete olan Berliner Tageblatt verdiği birçok yazıları geri çevirdi. Muhabirlik isteğini de reddetti. Kişisel hayatında başlangıçtan beri bir sürü dertleri vardı. Topal olduğu için savaşa katılmamıştı. Bundan ötürü kendi kuşağındaki bütün gençlerce hiç olmazsa başlangıçta şerefli sayılan ve Nazi Partisi'nde lider olabilmek için gerekli olan bir görevden uzak kalmıştı. Goebbels birçok kimselerin sandığı gibi doğuştan çarpık ayaklı değildi. 7 yaşında kemik hastalığı geçirmişti. Kalça kemiğinde yapılan bir ameliyat başarılı olmamış, sol bacağı sağ bacağından kısa kalmıştı. Onu epeyce topal yürümek zorunda bırakan bu sakatlık, bütün hayatında ona sıkıntı vermiş, gençliğindeki kederin nedenlerinden biri olmuştur. Üniversitede bulunduğu sıralarda, Fransızların Ruhr'u işgal ettiği zaman, kısa bir süre propagandacı olarak çalıştığı günlerde, arada sırada kendini bir savaş sakatı olarak tanıtıyordu. Aşkta da talihi yoktu. Bütün hayatı boyunca, hele iktidara geçtikten sonra, flörtlerini büyük aşklar sandı. 1925 ile 1926 yıllarında 28-29 yaşlarındayken ve Strasser tarafından Nazi politikasına henüz sürüklendi sıralarda güncesine yazdığı yazılar hep sevdikleri üzerine ahlarla doludur. Savaştan sonra müttefik haber alma ajansları tarafından bulunup çıkarılan bu eski günceler Goebbels'in bu dönemi bakımından çok zengin bilgi kaynaklarıdır. Her zaman birkaç sevgilisi bulunurdu. Günceden bazı örnekler. 14 Ağustos 1925, Alma Bad Hartsburg'dan bir kartpostal göndermiş. O geceden beri kendisinden gelen ilk haber. Ah bu yalancı güzel alma. İsviçre'deki Else'den ilk mektup geldi. Yalnız sevgili Else böyle bir mektup yazabilir. Az sonra bir hafta yalnız başına kalıp dinlenmek için Ren'e gideceğim. Sonra Else de gelecek. Bunu düşündükçe ne kadar mutlu oluyorum. 15 Ağustos. Bugünlerde sık sık Anke'yi düşünmeliyim. Onunla seyahat etmek ne tatlıydı. Ne orospu şey. Else'yi çok arzuluyorum. Ah onu bir daha ne zaman kollarımın arasına alacağım. Else şekerim, bir daha seni ne zaman göreceğim. Ama benim tüy gibi yavrum. Anke seni hiçbir zaman unutamam. 27 Ağustos. Ren'de 3 gün. Else'den bir kelime bile yok. Acaba bana kızgın mı? Ah onu ne kadar özledim. Son defa onunla kaldığım odada oturuyorum. Neler aklıma geliyor, neler duyuyorum, neden gelmiyor acaba? 3 Eylül, Else burada. Salı günü İsviçre'den geldi, şişmanlamış, toplamış, sıhhatli, neşeli, yalnız hafifçe yanmış. Çok mutlu ve havasında, bana karşı çok iyi davranıyor, bana çok neşe veriyor. 14 Ekim, neden Anke beni bıraktı, bunları hiç düşünmemeliyim. 21 Aralık, benim de kadınların da üstünde bir lanet var. Yazık beni sevenlere. 29 Aralık, dün akşam Hess ile Krefeld'e gittim. Noel şenlikleri Franconia'da şeker, güzel bir kız, tam benim tipim. Yağmur ve fırtına altında evine kadar götürdüm. Au revoir, Else geldi. 6 Şubat 1926, canım tatlı bir kadın istiyor. Of, bıktım artık insana işkence eden bu acıdan. Goebbels, Anke'yi, Anke Hellhorn'u, ilk aşkını hiç unutmadı. Anke ile Freiburg'dayken ikinci sömestirde tanışmıştı. Güncesi, Anke'nin sapsarı güzelliği üstüne yazdığı yazılarla doludur. Ama sonunda onu bırakıp gidince hayal kırıklığına uğramıştır. Sonradan propaganda bakanı olduğu sırada o bilinen boş ve alaycı haliyle arkadaşlarına Anke'nin neden kendisini bıraktığını şöyle anlatmıştır. Beni bıraktı çünkü öteki çocuğun daha çok parası vardı. Onu yemeğe ve sinemaya götürüyordu. Ne kadar aptallık etti. Oysa bugün bir propaganda bakanının karısı olacaktı. Kim bilir ne kadar üzülmüştür. Anke öteki çocukla evlendi ve boşandı. 1934'te Berlin'e geldi. Goebbels ona bir dergide iş buldu. Genç Goebbels'i çeken şey Strasser'in ilericiliği, nasyonal sosyalizmin sosyalizmine inancıydı. Her ikisi de partiyi proletaryaya dayamak istiyordu. Goebbels'in güncesinde o sıralarda komünizme karşı duyduğu sempatiyi açıklayan birçok yazılar vardır. 23 Ekim 1925'te şunları yazmış. Eninde sonunda kapitalizm rejiminde esir olarak kalmaktansa Bolşevizm rejimi ile varlığımıza son vermemiz daha iyi olacak. 31 Ocak 1926'da güncesinde şu yazılar var. Komünistlerle bizim yani Nazilerin birbirimizi yememiz aslında korkunç bir şey. Belli başlı komünistlerle nerede anlaşabiliriz? Bu sırada bir komünist lidere açık bir mektup yayımlamış, faşizm ile komünizmin gerçekte aynı şey olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Sizinle ben diyordu. Birbirimizle savaşıyoruz ama biz gerçekte düşman değiliz. Bu tutum Hitler için bir küfürdü. Strasser kardeşlerle Goebbels'in kuzeyde partinin kuvvetli, radikal ve proleter bir kanadını yaratmak için giriştikleri çabaları ve onların bu konudaki başarılarını artan bir tedirginlikle izliyordu. Eğer bu adamlar kendi başlarına bırakılacak olurlarsa partiyi ele geçirebilirler. Hitler'in şiddetle karşı koyduğu amaçlara yöneltebilirlerdi. Kaçınılmaz çatışma 1925 sonbaharında ve ertesi yılın Şubat'ında yer aldı. O sıralarda Almanya'da günün konusu olan bir sorun üzerinde aldıkları tutumla Gregor Strasser ve Goebbels bu çatışmayı zorladılar. Sosyal demokratlarla komünistler büyük malikanelerle eski kral ve prens ailelerine ait mallara el konulmasını ve halka verilmesini istiyorlardı. Weimar anayasasına göre bu sorunu halk plebisitle kararlaştıracaktı. Strasser ile Goebbels, Nazi Partisi'nin komünistler ve sosyalistlerden önce hareket edip soylular emlakına el konulma kampanyasını desteklemesini teklif ettiler. Hitler buna çok kızdı. Eski krallık devri yöneticilerinden bazıları partiye para yardımında bulunuyorlardı. Bundan başka büyük sanayicilerden birkaçı da komünistler, sosyalistler ve sendikalarla savaşacağını vaat ettiği için Hitler'in yeniden güçlenmeye başlayan hareketiyle mali bakımdan ilgileniyorlardı. Strasser ile Goebbels'in planları gerçekleşecek olursa Hitler'in gelir kaynakları birdenbire kuruyacaktı. Ama Hitler harekete geçmeden önce Strasser 22 Kasım 1925'te Kuzey Bölge liderlerini Hannover'de bir toplantıya çağırdı. Bu toplantının amacı Nazi Partisi'nin Kuzey kolunu hem el koyma hareketini desteklemeye çağırmak hem de 1920 yılında kabul edilen gerici 25 maddelik programın yerine yeni bir ekonomik program getirmekti. Strasser ile Goebbels büyük sanayinin büyük malikanelerin devletleştirilmesini, Reichstag'ın yerine faşist usulüne göre kurulmuş bir korporasyonlar meclisinin kurulmasını istiyorlardı. Hitler toplantıya gelmedi. Yalnız sadık dostu Gottfried Feder'i kendisini temsil etmek ve asileri bastırmak üzere gönderdi. Goebbels, Feder'in dışarı atılmasını istedi. "İçimizde hafiye istemiyoruz," diye bağırdı. İleride Nazi Almanyası İmparatorluğu'nda önemli roller oynayacak olan birçok liderler vardı bu toplantıda. Bernhard Rust, Erich Koch, Hans Kerl ve Robert Ley. Bunların arasında yalnız Kolonya bölgesinin lideri alkolik kimyacı Ley Hitler'i destekledi. Doktor Ley ile Feder toplantının tüzeğe aykırı olduğunu, yüksek başkan Hitler'siz hiçbir şey yapılamayacağını söyledikleri zaman Goebbels orada bulunan Otto Strasser'e şöyle bağırdı. "Küçük Burjuva Adolf Hitler'in Nazi Partisi'nden atılmasını istiyorum." Ateşli yazar genç Goebbels 3 yıl önce Hitler'in etkisi altında kaldığından beri yolunu bir hayli değiştirmişti. Ya da Gregor Strasser'e öyle gelmişti. Goebbels 1922 Haziran'ında Circus Krone'de Hitler'i ilk dinlediği zaman nasıl bir etki gösterdiğini anlatırken şöyle der. "O dakikada yeniden doğdum. Artık gideceğim yolu biliyordum. Bu bir emirdi. Münih darbesi mahkemesi sırasında Hitler'in davranışı onu büsbütün kendinden geçirdi. Karar verildiği zaman Goebbels Hitler'e şunları yazdı. Bizim hayran gözlerimizin önünde bir yıldız gibi yükseldiniz. Kafamızı aydınlatan mucizeler yarattınız ve şüphe ve umutsuzluk dünyasında bize inanç verdiniz. İman dolu, gelecekten umutlu ve yeni Alman İmparatorluğuna inananlar için beslediğiniz sınırsız sevgiyle kitleleri kurtarma azmine sahip olarak kitlelerin üstüne çıktınız. Parlamentocu ukalaların aşağılık, hırstan gerilmiş yüzlerindeki maskeleri bu adamın pırıl pırıl gözleriyle yırtıp attığını İlk defa gördük. Münih'teki mahkeme sırasında gözümüzde Führer büyüklüğüne eriştiniz. Söylediğiniz kelimeler Bismarck'tan beri Almanya'da söylenmiş en büyük sözlerdi. Siz kendi derdinizden ötesini anladınız. Şaşkın bir halde insanı ve görevi arayan bütün bir kuşağı dile getirdiniz. Söylediğiniz şeyler umutsuzluktan, tanrısız bir dünyanın içinden doğmuş yeni bir siyasi inancın temelleriydi. Size teşekkür ederiz. Bir gün Almanya da size teşekkür edecektir. Ama şimdi 1,5 yıl sonra Goebbels'in tanrısı gözünden düşmüştü. Partiden atılmaya değer bir küçük burjuva olmuştu. Nitekim Hannover toplantısı Ley ile Feder'in muhalefetine rağmen Strasser'in yeni parti programını kabul etti ve plebisit kampanyasına Marksistlerle birlikte eski kral ve prens ailelerinin mallarına el konulması parolasıyla katılmaya karar verdi. Hitler zamanını bekledi ve 14 Şubat 1926'da öcünü aldı. Güney Almanya'da Bamberg'de bir toplantı düzenledi. Kurnaz Hitler toplantı günü olarak iş günlerinden birini seçmişti. Böylelikle kuzey liderlerinin toplantıya katılmaları zorlaşmış oluyordu. Nitekim toplantıya güneyde özellikle seçtiği kukla liderler hakimdi. Sonunda asiler Führer'in direnmesiyle teslim olmak ve programlarından vazgeçmek zorunda kaldılar. Nazizmin tarihini yazmış olan Haydn ve Olden gibi tarihçiler ve onların kılavuzluk ettiği Alman olmayan öteki yazarlar, Bamberg toplantısında Goebbels'in açıkça Strasser'i bıraktığını ve Hitler'den yana geçtiğini söylerler. Ancak Haydn ve Olden'ın kitaplarını yazmalarından sonra ortaya çıkan günceler, Goebbels'in Strasser'i öyle birdenbire bırakmadığını gösteriyor. Bu güncelerden anlaşıldığına göre Goebbels Hitler'e teslim olma konusunda Strasser'e katılmakla birlikte Hitler'in yanıldığını düşünmektedir ve hiç olmazsa o sırada Hitler'den yana olmak niyetinde değildir. Bamberg toplantısının ertesi günü 15 Şubat'ta güncesine şunu yazıyor. Hitler 2 saat konuştu. Sanki biri kafama vurmuş gibi. Bu ne biçim Hitler? Bir gerici mi? Son derece acemi ve kararsız. Rus sorununda tamamıyla yanılıyor. İtalya ile İngiltere bizim tabii müttefikimizmiş. Korkunç. Rusya'yı ortadan kaldırmalıyız. Soylu ailelerin özel malları sorununa dokunulmamalıymış. Felaket. Bir kelime bile söylemedim. Sanki kafama biri vurmuş gibi. Muhakkak ki hayatımın en büyük hayal kırıklıklarından biri. Artık hiçbir zaman Hitler'e tam olarak inanmam. Korkunç olan şu, dayandığım temeller yıkıldı. Goebbels, eski dostluğunun devam ettiğini göstermek için Strasser ile birlikte istasyona kadar gitti. Onu avutmaya çalıştı. Bir hafta sonra 23 Şubat'ta güncesinde şöyle diyor. Strasser'le uzun bir konuşma yaptık. Sonuç, Münih güruhunun geçici zaferini çok görmemeliyiz. Sosyalizm için savaşımıza yeniden başlamalıyız. Ama Hitler, göz alıcı genç Renly'i Strasser'den daha iyi tanıyordu. Goebbels'in 29 Mart güncesi. Bugün Hitler'den bir mektup aldım. 8 Nisan'da Münih'te konuşacağım. 7 Nisan'da Münih'e vardı. Hitler'in arabası bekliyordu diye yazıyor. Ne muazzam bir karşılama. Tarihi Bürgerbräu'da konuşacağım. Ertesi gün liderlerinin eskiden konuştuğu kürsüde söylevini verdi. 8 Nisan'da olup bitenlerin hepsini şöyle yazıyor. Hitler telefon etti. Bamberg olayına rağmen gösterdiği dostluk bizi utandırıyor. Saat 2'de Bürgerbräu'a otomobille gittik. Hitler bizden önce gelmiş. Kalbim sanki fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Salona girdim. Muazzam bir karşılama. Sonra 2,5 saat konuştum. Halk bağırıyor ve alkışlıyordu. Sonunda Hitler beni kucakladı. Çok mutluluk duydum. Hitler her zaman benim yanımda. Birkaç gün sonra Goebbels büsbütün teslim oldu. 13 Nisan. Hitler 3 saat konuştu. Nefis bir konuşma. İnsanı kendi fikirlerinden şüphe ettiriyor. İtalya ile İngiltere bizim müttefiklerimiz. Rusya bizi yutmak istiyor. Onu seviyorum. Her şeyi iyi düşünüyor. Ülküsü, adil bir kolektivizm ve bireycilik. Toprağa gelince her şey halkın. Üretim, yaratıcı ve bireyci olacak. Tröstler, ulaşım ve bunun gibi şeyler sosyalleştirilecek. Şimdi artık onunla kolaylıkla anlaşabiliyorum. Daha büyük adamın siyaset dahisinin önünde eğiliyorum. Goebbels 17 Nisan'da Münih'ten ayrıldığı zaman artık Hitler'in adamı olmuştu ve son dakikasına kadar en yakın arkadaşı olarak kalacaktı. 20 Nisan'da Hitler'e doğum günü mektubu yazdı. Aziz ve Sayın Hitler, sizden çok şey öğrendim. Sonunda bana ışığı gösterdiniz. O gece güncesine şunları yazıyordu. Hitler 37 yaşında. Adolf Hitler, seni seviyorum. Çünkü sen hem büyük hem de basitsin. Bunlar dahinin karakteridir. Goebbels yaz mevsiminin büyük bir kısmını Hitler'le birlikte Berchtesgaden'da geçirdi. Güncesi lideri yazdığı övgülerle dolu. Ağustos ayında Völkischer Beobachter'e yazdığı bir yazıda Strasser ile arasının açılmış olduğunu halka açıkladı. Şimdi artık sizin ne olduğunuzu anlıyorum. Lafla ihtilalci ama harekete gelince yok. Bunları Strasser ile onları izleyenlere söylüyordu. Ülkülerden çok söz etmeyin ve bu ülküleri sizlerin icat ettiğinize ve onları sizlerin koruyacağınıza inanarak kendinizi aldatmayın. Führer'i sımsıkı desteklemekle kefaretimizi ödemiş olmuyoruz. Biz onun önünde, German derebeylerinin önünde bile eğilmeyen eski Normanların bükülmez gururu ile eğiliyoruz. Onun hepimizden büyük olduğunu, sizden ve benden de büyük olduğunu anlıyoruz. O, tarihe taptaze, yaratıcı bir heyecanla biçim veren tanrısal iradenin bir aracıdır. 1926 Ekim'inin sonuna doğru Hitler, Göbels'i Berlin Gauleiter'i yaptı. Kahverengi gömlekliler arasında sürüp giden ve hareketin büyümesini aksatan kavgaları önlemesini, Almanya'nın merkezini nasyonal sosyalizme kazandırmasını istedi. Berlin o sırada kızıldı. Seçmenlerin çoğunluğunu sosyalist ve komünistti. Henüz 29 yaşına girmiş olan ve bir yıl içinde bir hiçten Nazi Partisi'nin en yüksek kademesine yükselen gözü pek atılgan Göbels, kozmopolit büyük şehirde görevine başladı.